gerçekten. Dolayısıyla adımız bile onun için.
Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında işte bugün de buluştuk. Güzel bir program, güzel bir gün diliyoruz hepinize ve sizleri de canlı yayınımıza bekliyor ve davet ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419-463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızda ilk olarak Polis Akademisi Güvenlik Birimleri Enstitüsü Doktor Öğretim Üyesi Deniz Acaray bizlerle birlikte olacak, kadın girişimciliğini konuşacağız. Hemen sonrasında avukatımız Süleyman Çetin yine stüdyomuzda olacak ve sosyal medya kullanımı ve boşanma üzerine etkilerini değerlendireceğiz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor ve hepinizi programımıza bekliyoruz.
Küserim, küserim,
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Polis Akademisi Güvenlik Birimleri Enstitüsü doktor öğretim üyesi Deniz Acaray şu anda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz diyeyim.
Hoş bulduk. Tekrar hoş bulduk. Merhaba.
Çok teşekkür ediyoruz.
Dinleyicilerimize de merhabalar.
Sevgili hocamla çok önemli konuları konuşuyoruz. Bugün de aslında yine çok önemli, önemsediğimiz bir konuyu konuşacağız. Hem de kadın kadına konuşmuş
en
olacağız.
En önemli konulardan birisi.
Evet. Sadece Türkiye için değil, tüm dünya için.
Tüm
çok
dünya
önemli
için.
Bir konu. Evet. 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken kadın girişimciliği konusuna biraz değinelim. Evet. Hem ülkemizin özellikle kamu politikası olarak neden önemsendiğine, ülkemizde günümüzde devletimizde ne gibi çalışmalar yapıldığına değinelim istedik ama bu girişimcilik sözcüğünü ve kadın girişimciliği özelinde ne anlama geliyor? Biraz detaylandırarak başlayabilir miyiz?
Evet, tabii biraz terminolojik olarak başlamakta, bakmakta meseleye fayda var anlamak açısından. Girişimcilik tabii girişkenlikten belki ya da bir işe atılmaktan, atılganlıktan türemiş anlam olarak bir kelime olmakla birlikte bugün modern çağda modern devletlerin karşı karşıya kaldığı ve küreselleşmenin dayattığı rekabet dünyasında çok önemli bir kavram artık. Devletler açısından küreselleşmenin dayattığı bir işte küresel rekabet alanında önemli bir aktör olabilmelerinin gereği olarak güçlü olmalarını sağlayan bir olgu. Eğer bir devletin ulusal sermaye birikimi onu uluslararası alanda rekabet edebilecek güce kavuşturuyorsa bu o devletin bağımsızlığı için çok önemli. Çünkü bir devlet bağımsız bir devlet olarak, egemen bir devlet olarak varlığını sürdürmek istiyorsa ekonomik bağımsızlığını sağlamak durumunda. Ekonomik bağımsızlığını sağlayacak artı ürüne geçerek ithalat dengesinde işte gayri safi milli hasılasındaki artışla dünyada rekabet edebilen aktör olacak ve karar verici olabilecek uluslararası alanda. Şimdi böyle bir dünyada ya İngilizce'de bir deyim vardır. To be a breakfast or to eat a breakfast şeklinde. Yani ya siz kendi kahvaltınızı kendiniz yapacaksınız ya da başkasının masasında kahvaltı olacaksınız. Şimdi devletlerin de karşı karşıya kaldığı böyle bir tehlike var. Ayakta kalmak, başkasının masasında kahvaltı olmak istemiyorsa kendi kendine yetecek birinci aşama. İkinci aşamada artı ürüne geçecek ve bu artı ürünle dünyada özellikle ihracat kapasitesiyle aktör rekabet eden bir aktör olabilecek. Bu neyle mümkün? Bu da kendi içinde üretim faaliyetlerinde etkin olmasıyla mümkün. Şimdi bunun işte bunu sağlayan şey de girişimcilik. Yani bir devlet güçlü bir devlet olarak ayakta kalmak, varlığını sürdürmek istiyorsa üretim faaliyetlerinde etkin olması, güçlü olması, artı ürün elde edip bunu pazarlayabilmesi lazım ve pazarlama esnasında da sadece üretmek değil fiyat politikalarıyla da rekabet edebilmesi gerekiyor. Dolayısıyla sadece üretmek de yetmiyor. Ürettiğinin fiyat belirlenmesi süreçlerinde de karar verici olabilmesi gerekiyor. Şimdi bütün bunlar da işte girişimcilikte önemli alt başlıklar olarak da karşımıza çıkıyor. Ekonomik alanda tabii girişimcilik önemli olmakla birlikte bu sefer karşımıza kadın girişimciliği çok önemli. Yani kadının olmadığı hiçbir alan zaten başarılı olamazken girişimcilik de kadın yokken aslında başlı başına yani erkek egemen bir girişimcilik alanı da baktığımızda çok da başarılı bir sonuca varmıyor. Bu aynı zamanda sonuçtan önce süreç meselesi. Yani süreci doğru tanımlamak, doğru anlamak gerekiyor ki biz az önce saydığımız devletler açısından hedeflenen sonuçlara varabilelim. Şimdi devletler açısından bu böyle olmakla birlikte devletler kurulur, gelişir, yıkılır. Bu organik açıdan devletlerin varoluşuna baktığımızda yıkılır, yenine yenisi kurulur. Hani çok mu kötü bir şey? Dünyanın sonu mudur? Hayır, değildir. Yerine yenisini kim kurar? İnsan kurar. Yani bu insana dair bir şey aslında. Yani burada bizim amacımız devlet değil, devleti kutsallaştırmak. İşte aşkın devlet, transandantal devlet yaratma amacı değil. İnsan. İnsanın ve birlikte yaşayan, yani toplum olarak bir arada yaşayan insanların ortaklaşa bir arada yaşamanın getirdiği ortak sorunlara ortak çözümler bulma arayışı. Bu beraberinde bir kurumsallaşmayı getiriyor ve bu kurumsallaşma amacına uygun bir kurumsallaşma, sürdürülebilir bir kurumsallaşma olduğu takdirde de işte günümüzün modern devletleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi burada işte kadın en önemli aktör bu sürecin sağlıklı sürdürülebilmesi için. Kadın hem insan olarak, erkek ve kadın olarak yaratılmış insanın yarısı, hatta insanın devamı içinde, yani dişil enerjisi açısından da çok önemli.
Ve çocuk doğurup nesilleri yetiştiriyor.
Yani insan bir kere doğduktan sonra değil, fani ve bu fani insanın, insanlığın devamını sağlayacak olan da anne olarak kadınlar. Doğurmakla bitmiyor, yetiştiriyor. Şimdi anne, bizim kendi kültürümüzde de kadın çok önemlidir. Yani gelin kavramı bile buradan gelir. Kadın daha taşıyıcıdır aynı zamanda, kültür taşıyıcıdır. Yani evlendiği zaman kocanın evine giderek oraya kendi kültürünü taşır,
götürür.
Orada düzen inşa eder. Oranın düzenini gelin inşa eder. Gelin girmeyen eve güneş girmez ya da işte neşe girmez. Pek çok buna benzer sözler vardır. Yani ocak tütmez. Yani hep bir gelin girmesi üzerinedir kültürümüzde de evlerin, kültürün, ocağın sıcaklığı. Dolayısıyla şimdi kadın her gittiği yere bu anlamda kendi kültürünü, düşüncesini, eylemini, sözünü taşıdığı için girişimcilik bu anlamda kadından mahrum kalırsa, kadının sözünden, kadının eyleminden, kadının aktör olarak işin içinde yer almasından mahrum kalırsa, o zaman orada daha soğuk bir enerji ortaya çıkıyor. Yani istediğimiz o
devamlılık, süreklilik.
Süreklilik ve yaratıcılık orada maalesef daha az kalıyor. Yani kadının o kendi dişil enerjisinin de beraberinde getirdiği o yaratıcılığı da girişimcilik alanına taşıması bu anlamda çok önemli. Neden? Çünkü hem bir toplumda insan kadın ve erkek olarak bir arada yaşarken karşı karşıya kaldığı pek çok sorun var. Bu sorunları birlikte çözmenin güzelliğini de ortaya koyuyor. Yani sorunu yaşayanlar kimlerse o sorunu çözüm arayışında bulunanlar da birlikte olmak zorunda. Yani bir takım toplumun bir kesimi sadece sorunun çözümünü bekleyen ve bundan faydalanan değil, aynı zamanda sorunu, çözümünü üreten kesimde olabilmeli aynı zamanda. Bu anlamda kadın girişimciliği de girişimciliğin daha da amaçlanan yönünü gerçekleştirebilmesi bakımından önemli.
Evet, şimdi girişimcilikten bahsediyoruz. Bu anlamda kadın girişimciliğinin önemini de konuşuyoruz. Özellikle Türkiye'de kadın girişimciler dendiğinde hangi alanlar daha çok ön plana çıkmış oluyor? Kadınlar hangi alanda girişimcilik faaliyeti gösteriyor?
Şimdi tabii bu gelişmekte olan bir süreç. Biraz daha yumuşak bir ifadeyle anlatmamız gerekirse daha biraz daha yol almaya ihtiyacımız var. Devletin hem kendi kamu politikalarıyla bu alanı finanse etmesi, desteklemesi, hem de sivil toplumun bu alanda çok çaba sarf etmesi çok değerli. Aynı zamanda üretim alanının, sermaye alanının, yani sanayinin de bu alanda, sanayileşmiş kesimin de, işverenlerin de bu anlamda çabaları çok değerli. Örneğin Kadın Girişimcileri Derneği, KAGİDER'in faaliyetleri değerli. Devletin de KOSGEB, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi ayrı ayrı kollardan bu konuyu desteklemesi çok önemli. KOSGEB'de özellikle her kesimin girişimcilik eğitimleri alması bakımından faaliyetleri çok önemli. Yani KOSGEB herkese talep eden herkese girişimcilik eğitimi veriyor bu anlamda. Yani önce girişimciliğin ne olduğunu siz onun eğitimini alarak daha iyi öğrenmiş oluyorsunuz. Bu eğitimin isterseniz kapsamından da lütfen, bahsedebiliriz. Lütfen. Yani devlet eliyle bu eğitimin bir defa verilmesine ihtiyaç olması üzücü olmakla birlikte, ama bu da açığı yine devlet eliyle kapatıyor olmamız da değerli. Yani bu böyle bir sorun var. Evet, toplumun içinden doğal olarak çok fazla girişimcilerin çıkmaması üzücü olmakla birlikte, bir kamu politikası olarak da devlet eliyle bu sorunun giderilmeye çalışılması da çok değerli. KOSGEB yakın zamandır, yani artık 10 yılı aşkın zamandır bu eğitimleri veriyor. Tabii işin içinde, özünde hayal kurmak var. Yani bir insanın bir şeyi, bir hayali olması lazım ki o hayalini gerçekleştirmek istesin tutkuyla. O süreci planlama noktasında karşı karşıya kaldığı ya da kalacağı sorunları nasıl aşacağı yönünde de eğitimin içeriğinde detaylı olarak alt basamaklarını ayırarak alanın uzmanları tarafından, işte hayalleri olan, hayallerini gerçekleştirmek isteyen girişimci adaylarına bu eğitimler veriliyor. Tabii bunun üretim faktörlerini nasıl bir araya getirebilecekler, yani maliyetlerini nasıl hesaplayacaklarından tutun, harcamalarını yaptıktan sonra devletin ne gibi destekler sunacaklarına yönelik de her alanda bu eğitim süresince bilgilendiriliyorlar.
Devletin maddi desteği de var değil
tabii
mi?
Tabii ki. Kadın devletin 50 bin liranın üzerinde bölgeden bölgeye değişen, Türkiye'nin her bölgesine aynı destek sunulmuyor. Gelişmekte olan bölgeler, biraz daha az gelişmiş olan bölgelere biraz daha pozitif ayrımcılık yapılarak destekler değişkenlik arz ediyor. Özellikle kadın ve engelli girişimciler bu desteklerden biraz daha fazla faydalanıyor. 60 ila 80 bin lira arasında değişen, şu anda KOSGEB'in ilk basamakta, girişimciliğin ilk aşamasında sunulan destekler var. İşletmelerini kurduktan itibaren de geliştirme süreçlerinde de yine devletin desteği KOSGEB aracılığıyla devam ediyor. Örneğin fuarlara gidilebilir, istihdam ettikleri zaman personellerini, personel eğitimi gibi alanlarda ya da üretim araçlarını geliştirmek istediklerinde, makina, alet, edevat almak istediklerinde onların da temini için devlet her farklı alanda farklı kademelendirilmiş destekleri var. İşletmesini büyütmek isteyen, üretim faaliyetlerini artırmak isteyen, bunu planlayan ve programa hazırlayan, bu konuda harcamalarını yapmak üzere bir işte portfolyosunu hazırlayan herkese bu şekilde devlet desteğini sunuyor.
O yapılan eğitimler ücretli mi?
Hayır.
Ücretsiz. Yani rahatlıkla herkes, hani dediniz ya, hayali olan. Hayali olan herkes, kadın ya da erkek, ama hani bugün kadın girişimciliği konuşuyoruz.
Hatta hayali olmayan insanlar bile hayal kurmayı öğrenebiliyor o eğitimde.
Evet, hani yani, ben bir bakayım nasıl bir şeymiş diye merak edip aslında başvurup o eğitimleri almaya başladıkça hayaller kendi kendine ortaya çıkmaya da başlıyordur diye
ben
düşünüyorum.
Ben esasen merak ettim. Ben de gittim aldım o eğitimi.
Öyle mi?
Evet, çok da faydasını gördüm. Çünkü farklı bir gözle bakmayı öğreniyorsunuz. Şimdi bir hayaliniz var, evet. Kendi altyapınızla, kendi donanımınızla bunu nasıl hayata geçirebileceğinizi düşünüyorsunuz. Bununla birlikte oraya gittiğinizde pek çok başka alanlardan gelmiş, pek çok başka hayalleri olan insanlarla tanışıyorsunuz. Hem orada bir kaynaşma, tanışıklık, bilgi ve tecrübe paylaşımı çok değerli. Hem de alandan uzman insanların biraz daha olaya profesyonel bakması, yaklaşması, size ayna tutması, size yol göstermeleri çok önemli. Ve aldığınız eğitim sonundaki belge sizin sınırsız süreyle hakkınız baki kalıyor. Hemen eğitimden sonra belirli
Hadi hemen
kısa süre içinde açmak zorunda değilsiniz. Ama bu açmayıp da o belgeyi saklı tutmanın da bir anlamı yok. Ama bu insana bir farkındalık kazandırıyor. Yani sadece işletme açmak açısından değil, kişinin kendi özel hayatında da, kişilik gelişiminde, karakter gelişiminde de girişimci bir insan olmasını sağlıyor. Yani
kendini de geliştiriyor.
Kendini geliştiriyor. Yani öğrenilmiş çaresizlikleri varsa onun farkındalığını yaşıyor.
Ben nasıl olsa yapamamlar varsa duygularında.
Var, maalesef cam tavan sendromu dediğimiz bugün artık yapamam, edemem, başaramam duygusu yerleşmiş, pekişmiş pek çok insanın bu eğitimler aracılığıyla bu korkularını yendiklerini de görüyoruz.
Evet, kadınlarımızda ne yazık ki bu biraz daha sanki fazla gibi. Yani nasıl olsa işte erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz. Ya ben kadınım, benim sözümü kim dinleyecek, kim gelip işte benden ürün alacak?
Esas en önemli kazanımı da inanın bu. Yani bir kadın girişimciliğiyle ilgili bir destek almak üzere bu eğitimi aldığını farz ettiğimizde, gittiğinde sadece bir işletme açıp kadın girişimci olmuş olmuyor orada. Bir kadın olarak karşı karşıya kaldığı sorunların çözümünde nasıl etkin, aktif rol alabilir, o süreci nasıl yönetebilir, karşısına çıkan engelleri nasıl aşabilir, stresi nasıl yönetir, pek çok farklı alanda, psikolojik yönden de gelişme fırsatı buluyor. Kadının bu gelişimi evine yansıyor.
Tabii.
Sosyal alanda, çevresine
ve hatta
yansıyor.
Çocuğuna, onun eğitimine
yansıyor. Yani kadının yaşadığı farkındalık her alana yansıyor. Toplumda bu sonra domino etkisi gibi bir etki göstermeye başlıyor ve o çocuğu kendi arkadaşlarına, okuluna, öğretmense o kadın öğrencilerine ya da sadece bir
dokunduğu
her yere o farkındalığı yayıyor.
Evet.
Bu toplumda işte bakın bu yaygın etki çok daha başka şeylere, güzel olaylara vesile oluyor, gelişmelere.
Peki eğitim alanında da yapılabilir mi girişimcilik faaliyeti? Hani insan girişimcilik faaliyetleri deyince ilk olarak aklına işte hani üretim dediniz.
Evet.
Sanki böyle bir şey yapıp üretip satmakmış gibi algılıyor ama hani eğitim verme gibi bir alan da girişimciliğe girer
Şimdi
mi?
Şimdi şöyle, girişimcilik açısından evet, eğitim de girişimciliğe girer. Ancak COSGAP'in sunduğu destekler arasında eğitim maalesef yok, ama devletin özellikle özel eğitim alanında ya da özel okul açmak üzere girişimci olmak isteyenlere ayrı bir koldan sunduğu destekleri biliyoruz. Mesela bina yapıp okul açmak isteyen özel okul girişimcilerine yer tahsis edebiliyor işte 49 yıllığına. Bu biraz daha farklı bir koldan işliyor. Ancak ekonomik yönden hani ülkenin ekonomisine katkı sağlamak üzere işte küçük işletmeleri, KOBİ'leri desteklemek üzere özellikle KOBİ'ler, COSGAP üzerinden bu desteğin sunulduğunu biliyoruz. Yalnız şöyle de bir durum var. Danışmanlık üzerinden de danışmanlığın içerisinde yani mündemiş olarak eğitim bulunduğundan dolaylı yönden insanların danışmanlık yapmak istedikleri alanda COSGAP'den destek alabildiklerini söyleyebiliriz.
Şu anda bu eğitimler Ankara'da mı veriliyor?
Türkiye'nin her yerinde veriliyor.
Öyle mi? Ne güzel.
İl merkezlerinde COSGAP olan her yerde vatandaşlarımız başvurabilirler. Büyük illerde de ilçeler bazında Ankara'da da çeşitli ilçelerde bu eğitimleri alma imkanları var. Web sayfalarına bakıp incelediklerinde planlamayı da görüp bir plan dahilinde bu eğitimler
süresi
uygulamaya sokuluyor. 4 gün ama saat üzerinden yani günü kısaltarak veya uzatarak da
saati tamamlayabiliyorlar.
O tabii eğitim verecek olan kurumun planlamasına göre değişkenlik arz edebiliyor.
Şimdi yurt dışında da bizi dinleyen vatandaşlarımız var. Hani akıllarında varsa, hayallerinde varsa bu tür
tatile geldiklerinde
bile alabilirler.
O yüzden değerlendirebilirler.
Süreyi o yüzden sordum. Hani böyle uzun süreli eğitimler mi bunlar yoksa kısa süreli mi diye, dediğiniz gibi Türkiye'ye
tatile geldik. Bir hafta içinde bu eğitimleri alıp tamamlayıp güzel de bir deneyim yaşayıp belki çok uzun yıllar sonra gerçekleştirmeyi hayal ettikleri bir konuda adım atma fırsatı yakalayacaklar.
Evet.
Yani ertelemeye, hayalleri ertelemeye bence hiç gerek yok.
Evet, öyleyse hayallerinizi ertelemeyin diyelim ve cümlemizi de böyle sonlandırmış olalım. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim, ben teşekkür ederim.
Katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. İnanın şu anda bizi dinleyen tüm kadınlarımız içlerinde küçük de olsa bir kıpırtı uyanmıştır diye hissediyorum.
İnşallah.
Umarım hayallerini gerçekleştirme yolunda o kıpırtılar ve bu konuştuklarımız kulaklarının bir yerinde kalır.
Kalır inşallah.
Sevgili dinleyicilerimiz, Polis Akademisi Güvenlik Birimleri Enstitüsü Doktor Öğretim Üyesi Deniz Acaray bizlerle birlikteydi. Kendisine verdiği bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Kadın girişimciliğini konuştuk. Özellikle kamu politikası olarak neden önemsendiğinden, ülkemizin ekonomik gelişmişliğiyle nasıl bir ilişkisi olduğundan ve devletimizin bu konuda yaptığı çalışmalardan, COSGAP eğitimlerinden bahsettik. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında avukatımız Süleyman Çetin bizlerle birlikte olacak.
Rahatsızlanmakmış, yeriz yurt unutmakmış. Hiç farkında bile olmadan hep ona uyanmakmış. Bir dertli yolcu bu gönül, hangi durakta sabahlarmış. Onun ruhu bile duymadan sessiz ağlarmış. Belki huzurla uyur, şarkımızı başkasına söyler. İç içi bile yanmadan ona canım der. Hala çocukmuş bu gönül, hemen incinir hemen kırılır. Yenilirse iyileşmez kolay, burada yaşam mı kalır?
Yarın güzel olsun. Bana
sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, avukatımız ve aynı zamanda Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Süleyman Çetin bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Bugün çok aslında gündemde olan bir konuyu konuşacağız gerçekten. Çünkü son zamanlarda sosyal medya hem evlilikleri devam ettirmek ve kurmak ama aynı zamanda kurulmuş olan evliliklerin ne yazık ki boşanmayla sonuçlanması gibi olumsuz yönleri de etkilediğini görüyoruz. Sosyal medya hayatımızın nasıl bu kadar içinde var ve hani boşanmaya kadar varan evlilikleri boşanmaya kadar götüren bu süreçte nasıl bu kadar etkili olabiliyor?
Evet, aslında içinde bulunduğumuz son 30-40 yılın özellikle de son 15 yıllık döneminde biliyorsunuz bilişim inanılmaz gelişti. Yani işte bilişimle birlikte sosyal medya gelişti, sosyal medya ağları gelişti. Onun dışında yazılım programları gelişti ve insanlar dünyayı avucunun içinde taşımaya başladı. Yani cep telefonlarımızda, akıllı telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda, dizüstü bilgisayarlarımızda, tabletlerimizde. Yani dünya aslında bizimle birlikte
cebimize girdi.
Cebimize girdi. Şimdi hani böyle Türk filmlerinde vardı ya, işte televizyon ilk çıktığında kravatlı, ceketli
otururlarmış.
Oturuyor. Niye? İşte reisi cumhurda bizi görürse diye. Yani televizyondan da onları görecek diye. O günlerden bugünlere geldik. Tabii örneğin elimizdeki telefonlar öyle bağımlılık yarattı ki. Nedir o bağımlılık? Mesela sabah çıktığınızda eğer cep telefonunuzu evde unutmuşsanız
geri eve dönüp alıp geri işe gidiyoruz.
Geri, aynen, eve dönüp alıp geliyoruz. Yine daha önce işte önemli numaralar, annemizin, babamızın, eşimizin, işte sevdiğimizin, çocuğumuzun, yakınlarımızın cep telefonları, önemli numaraları hafızalarımızda tutabilirken şimdi elimizdeki o telefonlara kaydettiğimiz için hafızalarımızda da o numaraları unutmaya başladık.
Evet.
Yani bazen ya insan eşinin veya işte çocuğunun numarasını ezbere bilememeye başladı. Yani buna kadar geldi. Hı hı. Şimdi tabii iyi yönleri olmadı mı? Tabii ki. Yani bilişimin gelişmesiyle birlikte inanılmaz ufuklar açıldı. Örneğin ben hatırlıyorum ilk başladığımızda bir ileri, işte iki ileri, bir geri fasitler vardı. Hesap makinesi yapmak için işte tuşlardınız, işte çevirirdiniz rakamları,
evet,
tekrar
evet,
çıkarmak için tersine çevirdiniz. Daktilolarımız vardı. Evet. Aralarına işte üç tane dilekçe çıkaracaksak aralarına işte kağıt koyardık ki şey olsun.
Karbon kağıdı.
Ellerimiz falan böyle kirlenirdi. Hı-hı. Dilekçenin sonuna geldik. Bir hata yaptık.
Eyvah, sil dilekçe, baştan yeniden yaz.
Dilekçeyi yani, çünkü daksille veya işte orayı böyle bir çarpıyla
tahrifat
olmuyordu.
Yapamayız.
Yeniden çıkar diyordunuz. Yeni baştan yaz. Şimdi hata mı yaptınız? Delete yapıyorsunuz, bitti. Yani sil tuşuna basıyorsunuz, geçti. Veya bir şeyi kayıp mı ettiniz? Yeniden mi alacaksınız? Ya da üstüne yap, kes, yapıştır. Öyle kolaylaştı ki. Bu kolaylık aynı zamanda neyi de beraberinde getirdi? Sosyal yaşamımızda insanların arkadaşlık kurması, ondan sonra haberleşmesi, uzak mesafelerin yakına gelmiş olması, işte görüntülü konuşma sistemlerinin gelişmesi, işte binlerce kilometre uzaktaki sevdiklerimizle, işte ailelerimizle, eğitime gitmiş olanlarla yüz yüze konuşma imkanının sağlanması gibi inanılmaz güzel gelişmeler oldu. Eskiden mektup yazıyordunuz, gidecek de yurt dışında 2 ay, 3 ay, özellikle bizi şu anda yurt dışında Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bizi keyifle dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz yurt dışından o mektuplar beklerlerdi vatandan, gurbetten, işte vatandaki gurbetten bekler, gurbetteki işte şeyden, vatandan bekler. 1 ay, 2 ay, 3 ayda bir mektuplar ancak gelir giderdi. Şimdi her gün istediğimiz zaman, dilediğimiz zaman cep telefonundan dahi görüntülü görüşebiliyoruz. İşte bu aynı zamanda evliliklerin kurulmasına da aslında bir çöpçatanlık da ortaya çıktı. Yani insanlar birbirlerine işte bu bilgisayar üzerinden,
tanışma
sosyal medya
üzerinden
daha rahat ulaşabilir hale geldiler. Tabii bu aynı zamanda mahsurları da beraberinde getirdi tabii. Yani sosyal medyayla ilgili yapılan araştırmalar çok ilginç sonuçlar var. Birkaçını paylaşmak istiyorum örneğin. 2014'te Avusturya'da bir araştırma yapılıyor. Burada sosyal medya kullanımı sebebiyle kişilerin ruhsal durumlarının inişe geçtiği belirli bir denek grubu üzerinde deneyler yapılıyor, gözlemler yapılıyor ve olumlu paylaşımların yanında olumsuz şekilde kişinin ruhsal durumunun negatife döndüğünü tespit ediyorlar. Örneğin işte hava bugün kapalı olacak, bugün çok yağışlı olacak, bugün işte karşıdakinin haberleşmeyle bunu birbirinize söylediğiniz zaman,
onun da moralini bozuyor.
Onun da moralini bozmaya evet. başlıyor. Yine özellikle stresle ilgili yoğun strese yol açtığına ilişkin saptamalar var. Bunların tamamı bilimsel. Londra'da yapılan bir araştırmada da yine aynı şekilde sanırım Essex Üniversitesi'ndeydi. Orada yapılan denekler üzerinde araştırmalarda yoğun şekilde negatif yüklemeler yapıldığını ama pozitif olarak yapılan yüklemelerin ise daha az olduğunu, kişilerin stres yüklenmesi olduğunu, özellikle mesela selfie konusunda ilginç bir deney var. 2000 kişi üzerinde yapılmış bu. Selfie'nin kişinin öz saygısını olumsuz yönde etkilediği ortaya çıkmış.
İlginç.
Yani mesela nasıl? Evet. Şimdi selfie'ler paylaşıldığı zaman sosyal medyada
beğeni alıp evet, almama
beğeni
durumuna
alıyor,
göre.
Almama durumu oluyor. Beğeni almadığınız zaman
beğenilmiyor muyum acaba?
Evet. Duygusu. O soru geliyor. Hı-hı. Acaba beni beğenmiyorlar mı? Hı-hı. Ya da çok beğeni alanlara karşı bir kıskançlık, bir nefret, evet. bir kin gibi negatif duyguların oluşmasına sebebiyet veriyor. Yani bunlara baktığınızda bu tür paylaşımlar inanılmaz şekilde var. Örneğin depresyonla ilgili sosyal medya üzerinde 700 öğrenci üzerinde bir çalışma yapılmış. 700 öğrenci üzerinde sürekli sosyal medya paylaşımlarıyla belli bir süre izlenmiş bu öğrenciler. Bunların büyük bir bölümünde moral bozukluğu, değersizlik hissi yani kişinin kendisini değersiz hissetmesi, umutsuzluk gibi temel insanı aslında ayakta tutan kavramların negatifleştirildiği görülmüş. Böyle bakınca da aslında bu etkileşimin insan hayatını ne kadar olumsuz etkilediği ortada. Hı hı. Şimdi eğer evlilikle ilgili duruma baktığımızda özellikle tabii sosyal medya insanlar hele eşler çalışıyorsa örnek verelim. Biz avukat olarak boşanma hukukuna ilişkin gelen gerekçelerin günümüzdeki büyük çoğunluğu değişti. Hı. Şimdi önceden işte neydi? İşte ortak hayatın çekilmez hale gelmesi. Bu çok genel bir deyimdir. Veya sadakatsizlik dediğimiz husus. Şimdi o ortak hayatın çekilmez hale getirilmesine gelmesindeki ilişkin hususlar önceki yıllarda ya da bundan 10-15 yıl önce daha ziyade işte ekonomik koşulların kötülüğü, ekonomik işsizlik, ondan dolayı işte eşlerin stres yüklenmesi.
Veya kalabalık gelip, ailelerde yaşamak
kalabalık ailelerde yaşamak, insanların evet. işte kendine ait bir evinin olmayışı. Olamaması gibi bu tip sebeplere dayanırdı. Şimdi şiddetli geçimsizlik yine var boşanma sebebi olarak. Sadakatsizlik yine var ki sadakatsizlik meselesi boşanma sebepleri arasında Türkiye'de en az olan sebeplerden biri idi. Ama sosyal medyanın gelişmesinden sonra inanır mısınız neredeyse şiddetli geçimsizlikle eş olacak sayıda oranda sosyal medya kullanımının yol açtığı sadakatsizlik. Örneğin işten geliyor evin diyelim ki erkeği koca işten geliyor daha yemeğe oturmadan işte kendi odasındaki bilgisayarın başına geçip gece sabahlara kadar örneğin orada vakit geçiriyor. Veya gecenin ikisinde yatağından kalkan eş, kadın sabah dörde kadar, beşe kadar bilgisayarın başında. Şimdi eşler birbirini o zaman sorguluyor. Gecenin bu vaktinde
niye ayakta?
Niye ayakta? Neden bilgisayarın başında? Özellikle sosyal medya aracılığıyla dünyanın bir ucuna bile öteki ucuna bile ulaşmanın kolaylığı sebebiyle kişiler arası iletişimde, bireyler arası iletişimde çok rahat hale geldi. Bu da özellikle kişilerin kendi aile birlikteliklerinin dışında bir takım kendini mutlu hissedebileceği ya da hayallerin peşinde koşabileceği bir sosyal mecraya, büyük bir dünya bu. Buraya o çekiciliğe kapılan insanlar bu sosyal medya dolayısıyla da ailelerini ihmal etmeye başlıyorlar. Hı hı. Bu ihmal beraberinde evlilik birliği içerisinde eşlerin birbirine olan güveni, sadakati, saygısı, hoşgörüsü, sevgisi üzerinde olumsuz yönler ortaya getiriyor. Örneğin akşam geliyorsunuz, eşlerin ikisi de çalıştığını düşünelim veya eşlerden biri çalışmasın hiç fark etmez. Yemeği yiyorsunuz, yemeği yerken elinizdeki cep telefonundan sürekli mesajlara bakıyorsunuz, konuşma yok. Yemek bitiyor, işte herkes bir köşesine çekiliyor. Ya televizyon seyrediyor veya elindeki telefondan yine ya da bilgisayarından sosyal medyadaki işte yazışma grupları olur, alışveriş siteleri olur, farklı paylaşım siteleri olur. Bunlarda zaman geçirerek bir müddet sonra aslında eşler arasındaki o ilişki zayıflıyor. Evet. Çünkü sohbet, muhabbet yok.
İlla ki sadakatsizlik olması şart değil.
Zaten sosyal medya sadece sadakatsizlik değil, evet, şiddetli geçimsizlik dediğimiz...
Benimle ilgilenmiyor, evet, ya geliyor iş.
Evet, benimle ilgilenmiyor. Benden çok bilgisayarın başında zaman geçiriyor, hı-hı, dediğimiz bu tür sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı maalesef günümüzde. Evet. Bu sadece ülkemizin sorunu değil. Bu dünyanın sorunu. Yani özellikle bağımlılıkla ilgili yapılan araştırmalar var. Bu sosyal medyanın bağımlılık yönünde özellikle 2011'de mesela Nottingham Üniversitesi'nde yapılmış bir araştırma var. Orada diyor ki sosyal bağımlılığın aslında bir ruhsal problem olduğu ve bu ruhsal problemden dolayı da kişilerin bağımlı hale geldiği ve bunun da aslında tedavi edilmesi gereken bir hastalık oldu. Evet. Açık şekilde Nottingham, evet, Üniversitesi tarafından, sadece bu üniversite tarafından da değil. Birçok üniversite tarafından aslında bugün sosyal medyanın bir bağımlılık olduğu ve bir tedavi edilmesi gereken bir bağımlılık olduğu yönünde araştırma sonuçları mevcut. Şimdi işin ilginci kişiler arasındaki bu ilişkiyi zayıflattığı gibi aynı zamanda kişilerin birbirine karşı negatif duyguları da ortaya çıkarmaya başlıyor. Eşler örneğin sosyal medyada gördüğü bir paylaşımda niye benim yok? Örneğin ben niye işte şurada örneğin gitmiş yurt dışında bir kar tatili yapıyor, bir kayakta fotoğraf paylaşmış. İşte Ahmet'in eşi gidiyor, biz niye gidemiyoruz mesela? Veya işte Ayşeler bak kendisine nasıl güzel bakıyor, işte görüyor musun güzel görünüyor. Kıyafeti, hı-hı, çok hoş, sen niye öyle giyinmiyorsun? Hı-hı. Veya yoğun alışverişlerin siteler üzerinden yapılması, evet, evlilik birlikteliklerini maalesef sıkıntıya sokuyor, hı-hı, ve yoğun şekilde de boşanma sebepleri oluyor.
Bir de şu konuya değinebilir miyiz? Tabii. Şimdi boşanmalarda hani evet işin sadakatsizlik kısmı bir yana deyip diğer kısmından konuştuk ama sadakatsizlik olduğunda da sanki sosyal medya bu sadakatsizliği ortaya çıkarma konusunda da hafiye görevi görmeye başladı. Şimdi bu deliller de yine mahkemede delil olarak ve insanların hani boşanmalarına sebebiyet verecek konu olarak artık kabul ediliyor bildiğimiz kadarıyla, değil,
evet,
mi?
Evet, doğru. Vaktimiz de azalıyor, bu konuya da değinelim. Şimdi tabii şifreli olan hususlar eğer eşler birbirlerinin şifresini biliyorlarsa zaten sıkıntı yok. Hı hı. Ama bilmedikleri durumda ve eşler birbirlerinden bu şifreleri gizlemişlerse o gizli bilgiler örneğin şifreler kırılarak ya da kişinin özel bir takım cebinden veya bilgisayarından girilerek elde edilmiş ise bunlar hukuka aykırı delil olarak adlandırılabiliyor.
Ha, gizli ise, evet, hukuka aykırı.
Hukuka aykırı delil. Yani kendisi tarafından çıkarılmamış olmak kaydıyla tabii. Ha, bir başkası çıkartmışsa, örneğin paylaşımlarda bulunmuş, işte gitmiş bir erkek arkadaşıyla özel fotoğraflar çektirmiş. Bunu da işte sosyal medya ağlarında paylaşmış. Eş de bunu görmüş. Bunu delil olarak sunabilir.
Hmm. Ama kendisi onun cep telefonunu karıştırıp da içinden, evet, fotoğrafları elde ediyorsa o delil değil.
Hukuka aykırı delil oluyor. Tabii bunu karşı tarafın ispat etmesi lazım ama sonuç itibariyle orada elde edilen deliller de mahkemede takdiri bir şey uyandırıyor karar verme açısından. Hı hı. Çünkü onlar tamamlayıcı delil olarak ortaya konulabiliyor.
Yani hukuki değil ama yine hakim onları göz önünde mutlaka bulunduruyor.
Efendim ben bunu şifresini kırarak değil de telefonu açıktı. Telefonu şifresizdi. Hı hı. O arada mesaj geldi. İşte şu
ben de baktım.
Yazılım, baktım. Veya telefonu ben açtım. Veya yazışmayı açıktı, sürekli
ekranda
yazılıyordu.
Gördüm.
Ekranda gördüm, fotoğrafını çektim. Yani en sık yapılan yöntemlerden biri odur. Kendi telefonuyla eşinin telefonundaki gelen şeyleri çektiği zaman sıkıntı yok onda. Hı hı. Yani o hukuka aykırı şekilde elde edilmiş olmuyor. Ama bir şifreyle gizlenmiş bir şey varsa, bu elde edilmişse elde ediş yönteminden dolayı sıkıntı, yoksa onun dışında herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Hı hı. O nedenle özellikle işte görüntüler, paylaşımlar hukuki açıdan da delil niteliğini oluşturuyor. Sosyal medya paylaşımları, yazılar, çiziler, resimler. Ha, resimler deyince şöyle bir durum var. Sizin resimlerinizin izinsiz şekilde sosyal medyada paylaşılması hukuka aykırıdır. Ama siz bunu kendiniz sosyal medyada paylaştıktan sonra o resimlerin de paylaşılması durumunda ortadan suç kalkar.
Evet.
Yani çünkü siz bunu paylaşma açmış durumda olursunuz. Şimdi baktığımızda bu paylaşımlar sebebiyle evlilik birlikteliklerinin gerçekten sarsıldığı, zayıfladığı ve sosyal medyanın inkar edilemez şekilde boşanma davalarında etkili olduğu son yıllarda açıkça ortaya çıktı. Yani evet, sosyal medyayı güzel şekilde kullanalım. Olumlu taraflarını alalım ama sosyal medya bağımlısı olmayalım. Şu görülmüş ki sosyal medya üzerinden kendisini rahat hissedenler insanlarla yüz yüze geldiğinde ifade etmekte zorlanıyorlar kendilerini. Maalesef klavyede yazarak daha rahat iletişim kurduğunu düşünen insanlar aslında sosyalleşmiyor. Tam tersi bir deyim vardır bu sosyoloji biliminde. Anonimleşme dediğimiz, yabancılaşma.
Hı hı.
Birbirine yabancılaşıyor aslında. Klavye üzerinden çok rahat sohbet ettiği kişiyle yüz yüze geldiğinde aynı kişiler
tutuklaşıyor,
evet,
değil mi?
Birbirleriyle rahat sohbet edemiyorlar. O nedenle hem kişilerin özgüveninin gelişmesi,
hı hı,
hem evliliklerin uzun süreli, uzun soluklu olması, sadakat ve işte geçimsizliklerin, sadakatin olduğu geçimsizliklerin olmadığı bir evlilik için mutlak surette sosyal medyanın olumlu yönlerini alıp ama olumsuz yönlerini yapmayalım. Örneğin koltukta evimize oturduğumuzda koltuğun bir köşesinde birimiz, diğer köşesinde birimiz elimizde zaman geçiriyorsak birbirimizle sohbet etmeden, bu evliliğin sıkıntıya girdiğinin açık bir göstergesidir. Bizi dinleyenlere diyorum ki sosyal medya, evet, var hayatımızda, inkar edemeyiz ama olumlu yönlerini alalım. Olumsuz yönlerine de aman dikkat edelim. Birbirimizi sevelim, sohbet edelim, muhabbet edelim. Radyo dinlediğiniz gibi böyle birbirimizi de dinleyelim.
Ne güzel bağladınız Sayın Çetin. Çok
ederim.
Teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, Avukat Süleyman Çetin ve Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi değerli hocamızla bugün hem sosyal medyayı konuştuk. Özellikle sosyal medyanın bireyler üzerindeki etkilerine değindik. Evlilik birliğini nasıl etkilediğini, özellikle hangi boşanma nedenleriyle ortaya çıktığına ve boşanma davalarındaki sosyal medya üzerinden paylaşılan resim, fotoğraf gibi bilgilerin davalardaki etkileri üzerine konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın haftanın son iş gününde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Hayatın Sesleri.